Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Her hafta bu saatlerde yayına gelen Çınaraltı programının bir yenisinden hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, Girit, Akdeniz'de, Osmanlılara çok yakın bir coğrafyada, stratejik ehemmiyeti bulunan bir ada. Uzun zaman Osmanlılar bu adayı fethetmek için uğraştılar, niyetlendiler fakat muvaffak olamadılar. Ada fethi oldukça zordur değerli dinleyiciler. İkmal yapmak, muhasara uzun zaman sürebilir. Onun için çok ihtimamla korunan Rodos, Kıbrıs bile çok zor fethedilmiştir. Girit bunlardan daha ihtimamla korunan bir adaydı. Fakat buranın da fethi mukadderdi. Osmanlılar uzun zaman Girit'in fethini düşündüler ve Girit'i muhasara ettiler. Ancak Girit'in muhasarası Osmanlıların korktuğu gibi çok uzun sürdü değerli dinleyiciler. Yıllarca Girit kuşatma altında kaldı. Girit'in 3 limanı Kandiye, Hanya, Resmo farklı zamanlarda fethedildi ve 17. asır sonlarında Girit tamamen bir Türk yurdu olmuştu. Kandiye fethi bilhassa Girit'in fethinde mühim bir sayfa teşkil eder değerli dinleyiciler. Kandiye'yi almak için Osmanlı ordusu sarsılmaz bir azimle hareket etmişti. 24 seneden beri Girit kuşatması sürüyor, akan Osmanlı kanının artık akmasına son vermek icap ediyor ve Osmanlı sebatını bütün meziyetleri göstermek arzu ediliyor. Sadrazam ve Serdar Ekrem Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa'dır. Kandiye burçları önünde bu kahramanca azmi kendisine has bir ulviyetle göstermektedir. Fazıl Ahmet Paşa'nın Kandiye önüne gelişi senelerden beri nihayetsiz bir deniz ortasında Osmanlı vatanından uzak semalar altında can ve baş ile çalışan ve çarpışan askerlerde büyük bir şevk, büyük bir gayret uyandırdı. Sultan 1. İbrahim zamanından beri Girit kuşatma altındaydı. Bu sırada yardımcı kara ve deniz kuvvetleri geldi. Mısır'dan imdat kuvvetleri geldi. O zaman Girit Venediklerin elinde. Venedik donanması mağlup oldu fakat yine de askerin azmini kıramadı. Osmanlı donanması Kaptan Paşa mahiyetinde Yerepatra önünde Osmanlı sancaklarını dalgalandırdığı sırada Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa savaş meclisleri aktediyordu. Kandiye surlarında 90 metre genişliğinde gedikler açılıyordu. Osmanlıların taarruzundaki sebat ve fedakarlıkları, müdafilerin inat ve ısrarları harika addolunacak bir raddeye vasıl oluyordu. Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa'nın lağım tertibatı harp tarihinde lağımcılık fenninin terakkisine bir numune teşkil eder değerli dinleyiciler. Bazen kulakları yırtan gürültülerle patlayan lağımlar ortalığı sarsmaktadır. En metin, en sağlam görülen istihkamların burcu taburlar teşkil eden fertlerle beraber berhava oluyor, havayı uçuyordu. Fakat arkada Osmanlı hücumları önünde derhal yeni bir müdafaa hattı tesis ediliyordu. Bu esnada değerli dinleyiciler, Venedikliler denizdeki üstünlüklerinden istifade edemiyorlardı. Osmanlılar adanın şimal sahiline mütemadiyen asker çıkardıkları halde Venedik hükümeti kuvvetli donanmasıyla bu harekete mani olamıyordu. Venedik donanmaları kış gelir gelmez o devrin adeti üzere derhal limanlara çekilirlerdi. Osmanlılar bu halden istifadeyle Kandiye önlerine harp kuvvetlerini ve malzeme yığmaya, celbetmeye muvaffak oluyorlardı. Kış Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa'nın askeri harekatı geri bırakmasına sebebiyet verdi. Fakat azim ve sebatını bir türlü kıramadı. O sene edilen hesaptan yalnız 6,5 ayda 20 bin kental barut sarf edilmişti ve 8 bin Osmanlı askerinin şehit düştüğü anlaşılmıştı. Evet, 1667 yılı Ekim ayından bahsediyoruz. Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa kış tertibatı alıyor. Kaptan Paşa'yı Hanya'dan donanmasıyla Kandiye'ye çağırıyordu. Kışı hemen hemen kamilen tahkimatla geçirdi. Kar ve yağmur, hiçbir şey Vezir-i Azam'ın sebatına mani olamıyordu. Değerli dinleyiciler, bu esnada Fransa'dan düşmana imdat kuvvetleri geldi. Kasım başlarında Comte de la Feuillade geldi. O senenin kışı gayet yağmurlu geçmişti. Ama Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa yağmurların şiddetine bakmıyordu. Kışın bile muhasara harekatına şiddetle devam ediyordu. Düşman bu esnada müteaddit çıkışlar yapıyordu. Fakat Osmanlı askerleri Fransızlar tarafından yapılan bu huruçları kahramanane püskürtüyordu. Osmanlıların muntazam müdafaalarına karşı Fransızlar karmakarışık firar ediyorlardı. O suretle ki Osmanlılar firar eden düşmanla beraber siperlere girmeye çalışıyorlardı. Kandiye önünde Osmanlıların muvaffakiyeti üzerine Avrupa'dan fevç imdat kuvvetleri gönderildi. Papa artık bütün kuvvetlerini sarf ediyordu. Bütün Avrupa hükümdarlarına mektuplar gönderiyordu. Cümlesini Venedik'in halasına, kurtuluşuna davet ediyordu. Fransa kralı 14. Louis Osmanlı müttefiki olduğu halde bu davete icabet etti. Şarktaki ticaretine halel getirmemek için bütün gemileri Fransız bayrağı altında sevk etmedi, donanmasına Papa'nın bayrağını çektirdi. Kralın bu maksadını izah etmek için Fransız Hariciye Nazırı Comte de Lyon Papa'ya mektuplar yazıyordu. Bunun üzerine Kral 14. Louis Comte de Beaufort'un kumandası altında Kandiye'ye donanma sevk etti. We'll be right back. Köprüzade Fazıl Ahmet Paşa, Kandiye Limanı'nın muvasalatını yapan düşman donanmasını def için bir müfreze gönderdi. Fakat bu müfreze gece yarısı müthiş bir deniz muharebesinde mağlup oldu. Memi Paşa ile Kahraman Durak Bey şehit oldular. Bu muvaffakiyetsizlik de Köprülüzade'nin sebatını halel vermedi. Sadrazam 20 bin kişiden ibaret kuvvetini yeni imdat kuvvetleriyle takviye etti. Eyüp'ten kalıp çamurları getirtti. Venedik toplarının çapında toplar döktürdü ve topçusunu kuvvetlendirdi. Sonra ilkbahar gelir gelmez taze ve faal kuvvetlerle muhasara harekatına başladı. Bu sırada Mora Yenişehir'inden Serdar-ı Ekrem'e Hattı Humayunlar geliyordu. Padişah oradaydı. Bu da askerin şevkini ve gayretini arttırıyordu tabii. Fakat bir Hattı Humayun'un da zamanın padişahı Sultan 4. Mehmet seferin pek ziyade uzadığından şikayet ediyordu. Bihamdillahi Teala, Allah'a hamdolsun ki Yenişehir'e dahil oldum. Venedik elçisi dahi Yenişehir'e garip yere geldi, yakın yere geldi. Dahi rikabıma yüz sürmedi, yani bana gelmedi. Benim lalam, ne dersin, ne cevap veririz, soruyor Fazıl Ahmet Paşa'ya. Filvaki, eğer aklın kale fethini keserse kaleyi elçiden isteriz. Eğer bu sene dahi kale cenk ile alınırsa, asker ve cephane vesair aletler ve mühimmat yetiştirmeye memaliki mahrusem aciz olmuştur. Artık bu kuşatmanın devamına ben alet edevat yetiştiremem diyor. İmdi bu hususta bir iki kimesneyle söyleşip birkaç kişiyle konuşup bir gün mukaddem bir gün önce haberini irsal edesin, gönderesin diyordu. Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa padişaha şöyle bir cevap yazdı. Kale bir hale varmıştır ki saat ve saat Hak Teala'dan fethini isteriz. İmdi mel'unun akçesine yahut münafıkların sözlerine itimat buyurulmasın. Anlamış padişaha birileri ifsad ediyor belki. Padişahımızın bir muhtemet kulları gönderilsin. Kandiye Kalesi ne halde kalmıştır görsün. Elçiye hemen merdane cevap verilsin diye mektup yazmıştı. Bu mektup derhal tesirini hasıl etti. Sultan 4. Mehmet'le müzakereye giden Molino daha sonra Kandiye'ye geldi ve Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa'ya müracaat eyledi. Ahmet Paşa, Divan-ı Humayun tercümanı Panayoti vasıtasıyla ki kendisi Fenerli bir Rum'dur, Venedik elçisini kabul etti. Venedik sefirinin maksadı Kandiye Kalesi kendilerinde kalmak üzere Osmanlı Devleti'ne 600 kese akçe ve senevi 20 bin altın haraç vermekti. Fakat Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa bu teklife agah olunca derhal reddetti. Biz bezirgan değiliz, biz tüccar değiliz. Hazineye müzayakamız yoktur. Kandiye Kalesi'nden vazgeçemeyiz cevabını verdi. Çünkü değerli dinleyiciler, Akdeniz'deki Osmanlı donanmasının seyir ve harekatını bu Girit Adası'ndaki Venedik askerleri haleldar ediyordu. Hacca giden bir gemiyi esir almış, ahalisini köle yapmışlardı. Girit Harbi bu sebeple çıkmıştı. Durup dururken Girit'e saldırmamıştı Osmanlı Devleti. Akdeniz hakimiyetini pekiştirmek için bu adanın fethini elzem görüyordu. Bu sebeple Fazıl Ahmet Paşa kış ortasında bile harekata devam etti. İlkbaharda bütün faaliyetini gösterdi. Osmanlı askeri lağımlarla berhava olmaktan korkmuyordu. Her iki tarafta istikamlar ve mukabil hatlar altında lağımlar kazıyordu. En müstahkem mevkileri, en yalçın kayaları barutla berhava ediyorlardı. Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa düşmanın lağımlarını meydana çıkarmak için kayalar içinde kuyular kazdırdı. Artık muhasaranın son günleri geliyordu. Sultan 4. Mehmet fedakar vezirine bir Hattı Humayun gönderdi. Göreyim sizi. Bu mübarek senede merdane ve delirane hareket eyleyin. Sen ve seninle bile olan Guzat-ı Müslimini, yani Müslüman gazileri Cenab-ı Bari'ye emanet ettim. İki seneden beri ettiğiniz cenk ve harp cümle malumumdur. Dünya ve ahirette yüzünüz ak olsun. Bundan böyle bu seneyi mübarekede lütfu hak ile Kandiye Kalesi'ni teshir edesiniz. Bu senede dahi ziyade ikdam isterim. Yani daha çok gayret gösterin demişti. Padişah'ın hattı mayunu bütün kumandanlar muhaciyesinde okundu. Köprülüzade'nin tavsiyesi üzerine akdedilen harp meclisinde taarruza devam etmeye karar verildi. O günden itibaren siperlerde gedikler açıldı. Lağımlar tarraka engiz velvelelerle etrafı sarstılar. Kandiye'nin mavi ufukları ateş ve duman bulutlarıyla örtüldü. Genç sadrazam bu faaliyeti her türlü engeli saklayarak ortaya çıkardı ve maiyetindeki Osmanlı ordusunu yek vücut bir hale koydu. Ordudaki noksanlıkları görmezden geldi. Bu sırada Fransız donanmasının 6000 kişiden mürekkep muhteşem bir zadegan kafilesi getirdi. O muharebeye başka bir şiddet bahşetti. Fakat Fransız askeri karaya çıktıktan 5 gün sonra ağır bir mağlubiyete giriftar oldu. Değerli dinleyiciler, Girit'in Osmanlılar tarafından muhasarası bütün şiddetiyle devam ediyordu. 1667 senesi Haziran'ında Osmanlılar Sabyonera tabyasının büyük bir kısmını harap etmişlerdi. Bu sefer Fransızlar buradan bir huruç hareketi yapmaya karar verdiler. Bu huruç Comte de Beaufort tarafından icra edildi. Aynı zamanda donanma da Osmanlı hatlarına ateş açtı. Fakat Osmanlı lağımlarının dehşeti Fransızların çıkışını akin bıraktı. Fransızlar ilerlemez bütün lağımlara ateş verildi müthiş bir tarraka, patlama etrafı ateş ve duman içinde bıraktı. Osmanlı ordusuna doğru ilerleyen Fransızlar, karşılarında dumandan ve ateşten mürekkep bir bulutun yükseldiğini, bu haşyet verici, korku verici dumanlar içinde kaya parçalarının, insan cesetlerinin havaya uçuştuğunu gördüler. O zaman pek büyük bir korku bütün askerleri istila etti. Fransız safları arasında "Lağımlara dikkat!" avazesi acı acı yükselmeye başladı. Bütün Fransız askeri geldiği yere doğru firar etti. Zabitlerin tehdidi hiçbir neferi durduramadı. Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa'nın askerleri, firari askerleri azimle takip ettiler. Düşmanın peşinden siperlere atladılar, birçoklarını esir aldılar. Bir kısmı da şehre doğru firar eden Fransızlar üzerine merdane taarruzlar icra ettiler. Bu sırada muhalif bir rüzgarın esmesi Fransızların Osmanlı hatlarına ateş etmelerine mani oldu. Bilhassa Sen Anderya kalesindeki Venediklerin aynı zamanda huruç hareketi icra edip de Osmanlı kuvvetlerinden bir kısmını kendi taraflarına çekmeye muvaffak olamamaları Fransızları büsbütün perişan etti. Bütün bu felakete Fransızların araziye ve bilhassa Osmanlı harp usullerine vakıf olmamaları sebebiyet veriyordu. Osmanlılar Fransızların firarına hayret ediyorlardı. Hatta Fransızların kılıçları kısa fakat çizmeleri uzun diye latife ediyorlardı. Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa padişaha bu muharebeyi anlatan bir mektup yazdı. Telhis denir buna. Özet: Fransız dedikleri melun, bugün sulha mugayir münafıkane hareket ettiklerinden lütfu hak ile işleri rast gelmedi. Yani bunlarla biz barış halinde olduğumuz halde iki yüzlü davrandılar. Allah da onların işini rast getirmedi. Serdar namına olan Emmisoğlu Dük de Beaufort, müteayin melun, ki kendinden sonra kral olacak o hınzırı bedhasal imiş, veliaht yani, muharebeyi mezburede katlolunup, yani bu muharebede öldürüldü. Melaini merkumaya bâis-i matem oldu. Yani bu söylenen melunlara, yani Fransızlara matem sebebi oldu diyordu. Değerli dinleyiciler, Temmuz'un ilk günlerine doğru külliyetli bir harp gemilerinden mürekkep imdat kuvvetlerinin gelmesi Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa'nın gayretini bir kat daha tahrik etti. Morozini ile Fransa Serdarı Dük de Noailles beynindeki ihtilaf, bunların ihtilafa düşmeleri Osmanlıların taarruzunu kolaylaştırıyordu. Artık Osmanlılar bütün çıkışları püskürtüyorlardı. Fransız ve Alman imdat kuvvetlerini yerlere seriyorlardı. Fakat Venedikleri Osmanlı lağımlarından, Yeniçeri hücumlarından ziyade bir şey sıkıntıya düşürüyordu. O da kumandanlar arasındaki ihtilaftan dolayı Fransız, Papalık ve Malta gemilerinin çekilmesiydi. O zaman Morozini mahiyetindeki kuvvet 10 bin kişiye indi. Kandiye'nin kahraman müdafiyi Osmanlıların şanlı vezirine teslim olmak istedi. Bu esnada kalenin müdafasında da ümit kalmamıştı. San Anderya kamilen Osmanlı'nın eline geçmişti. Sabionera tabyasında büyük gedikler açılmıştı. Osmanlı gemileri bütün limanı kapatmaya muvaffak olmuşlardı. Kalenin düşmesi endişeleri herkesin manevi kuvvetini kırmıştı. Venedik askerleri müthiş bir surette firara başlamışlardı. Thank you. Kanniye'nin teslimi için karşı tarafla görüşmek üzere murahhaslar tayin edildi. Kimdi bunlar? Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa'nın eski ketüdası İbrahim Paşa, kol ketüdası Zülfikar Ağa, küçük tezkireci Ahmet Ağa ve tercüman Fenerli Rum Panayoti. Panayoti o kadar belagatlı konuştu ki müzakere fevkalade kolaylaştı. Artık Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa Girit adasını kamilen Osmanlı topraklarına katıyordu. Müzakere esnasında Venedik kumandan Morozini'nin sefirleri, murahhasları Girit'te hiç olmazsa bir kaleleri kalmasını istediler. Köprülüzade pür iddet mükalemeyi kesti, çadırları kaldırmaya başlayınca murahhaslar son derece telaşa düştüler. Medet Sultanım, bir kere generalimize varıp gelince sabır buyurun diye yalvardılar. Nihayet adadan bize bir karış yer lazım değil. Hemen bir gün evvel sulh yapalım ve halkın garibanları da, gariban halk da bir asude olsunlar, rahatlasınlar diye haber gönderdiler. Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa, Venediklerle 18 madde üzerine bir sulh akdetti. Bu sulh mucibince bütün Girit adası Osmanlı Devleti'ne terk edildi. 6 Eylül 1669'u gösteriyor takvim. Muahedeler teati olunduktan sonra Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa, Kandiye müdafi Morozini'ye şerbetler gönderdi. İki tarafta yek diğerinin şecaatini, sebatını takdir ettiler. Kandiye'nin tahliyesi tam 3 hafta sürdü. Bu müddet zarfında şehrin ahalisi namus ve haysiyetlerini muhafaza ederek hicret ettiler. Osmanlı mertliğinin, Osmanlı sözünde durmanın, ahitperverliğinin fiili eserlerini kemal memnuniyetle gördüler. Kiliselerin haçları gece yarıları kaldırıldı. Sonra gümüş bir tepsi üzerinde Serdar Ekrem'e şehrin 83 anahtarı teslim olundu. Köprülüzade anahtarları getirenin şapkasını altınla doldurdu. Yanında gelenlere de altınlar verdi ki anahtarı getirene 600 altın, yanındakilere 400 altın verildiği söyleniyor ve ondan sonra bu parlak muzafferiyeti padişaha müjdeledi. Değerli dinleyiciler, Kandiye'nin fethi 3 sene sürmüş ve 25 sene süren Girit muhasarası böylece tamamlanmıştı. Kandiye muhasarası esnasında Osmanlılar 69, kalede mahsur kalanlar ise 80 hücum yapmışlardı. İki tarafta 1364 lağım patlatmışlardı. Bu esnada 29.088 Hristiyan, 108.000 Osmanlı askeri Kandiye surlarında fedayı can etmişlerdi. Onun için Fuat Paşa'ya Fransa İmparatoru Napolyon bu hadiseden 200 sene sonra bu Girit meselesini bu kadar uzatmanın ne gereği var? Bunu Yunanlara verin de gitsin. Ne kadar istersiniz? Ne kadara satarsınız Girit'i? Diye sorduğu zaman Fuat Paşa tarihi bir cevap vermişti. Aldığımız fiyata haşmet meap. Aldığımız fiyat, evet, 108 bin Osmanlı askerinin sadece Kandiye kuşatması canına mal olmuştu. Fakat maalesef İttihat ve Terakki Fırkası Girit'i hiçbir baha istemeden Yunanlara teslim etmişti ki ailesinin yarıdan fazlası Müslüman olan bir Osmanlı Türk toprağıydı Girit. Evet, dönelim Kandiye fethine. Artık bütün ordugah sürur içinde, neşe içinde, her taraf donanıyor. Asker pür neşe, pür şevk. Vezir-i Azam Fazıl Ahmet Paşa'nın konuşmasını dinliyor. Diyor ki Sadrazam, bu Kandiye Kalesi'nin cenginde her biriniz malınızla, canınızla çalıştınız. İki cihanda yüzünüz ak olsun. Padişahın ekmeği size helal olsun. Zuhure gelen hizmetlerinizi alel infirat, yani tek tek padişahımıza arz ve telhis ediyorum. Her biriniz rütbenize göre riayetler göreceksiniz, mükafatlar göreceksiniz. Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa bu nutku irade ettikten sonra efradı askerleri taltif etti. Parlak bir alayla Kandiye'ye dahil oldu. Sultan 4. Mehmet Livadiye'deyken Kandiye'nin fethi haberini aldı. Mektubu sevincinden okuyamadı. Sır katibine okutarak dinledi. Sonra bütün Osmanlı ülkesinde şenlikler ferman edildi. Muzaffer vezirine vakti şitayı Girit ceziresinde imrar ve inşallahü teala evveli baharda canibi saltanata teveccüh olmak üzere levazımı mukteziyeyi ihraz ve evvel be evvel tedarik ve ihzar edesin. Yani kışı Girit'te geçir ve ilkbaharda tekrar İstanbul'a dönmek üzere gereken ne varsa kalenin tahkimi, adanın imarı bunları yap diye ferman gönderdi. Bu sırada Kandiye camilerinde tekbir sedaları işitildi. Köprülüzade zafer neşesiyle pür heyecan, parlak muzafferiyetlerini görmek için orduyla beraber Kandiye önlerine gelen annesi Ayşe Hanım'ın yanına gitti. İşte o zaman bu büyük kalpli kadın gözlerinden sürur, neşe, zafer yaşları döktü, oğlunu kucakladı ve kahraman oğlunun şanlı muzafferiyetinden dolayı Allah'a şükretmek için diğer oğlu Mustafa Bey ile beraber Hicaz'a, hacca doğru revan oldu. Bu diğer oğlu Mustafa Bey de zamanla Fazıl Mustafa Paşa olarak sadrazamlık yapacak ve ordu kumandanı olarak Osmanlı tarihine şan ve şeref katacaktı.
Thank you.
Değerli dinleyiciler, 13. asırda Anadolu'da latifeleriyle cemiyete hak ve hakikatleri anlatan bir zat var. Nasreddin Hoca. Şöhreti Türk ve İslam dünyasına yayılmıştır. Avrupa'ya, Asya'ya, hatta bütün dünyaya yayılmıştır. Büyük bir gönül eridir Nasreddin Hoca. Umumi telakki, Nasreddin Hoca merkebe ters binmiş, hayvanın kuyruğunu eline almış, çoğu defa gülünç, bazen güldürücü, bazen hatta müstehcen fıkralar anlatan bir molla olarak tanınıyor. Bundan öte geçemiyor. Ahlaki mizah deasının fikir haysiyetini komiklikten ayırt edebilmek kolay değil. Onun için Nasreddin Hoca'yı bizi güldürmeye memur bir komik molla olarak, sadece merkebin kuyruğunu eline almış, sarıklı sakallı bir insan olarak tasavvur ediyoruz. Üzerinde fazla durmuyoruz. Tasavvuf kitaplarında, tasavvuf tarihlerinde ismi geçmez Nasreddin Hoca'nın. İmamlığı ve kadılığının yanı sıra büyük bir gönül ustası, bir veli olduğu anlaşılıyor. Latifeleriyle tasavvuf hakikatlerini, tasavvuf ahlakını telkin etmek, insanlara öğretmek istemiştir. İşte bu görüş, bu zihniyet, bu telakki, hakiki Nasreddin Hoca nüktelerini sahtelerinden ayırmak için şaşmaz bir düsturdur, şaşmaz bir miyardır, ölçüdür. Değerli dinleyiciler, bir defa Nasreddin Hoca hadiselere bir Müslüman gözüyle bakar. Hadiselerden çıkardığı nükte yüklü hakikatleri latife kisvesi altında cemiyete takdim eder. Bunu yaparken de sözlerinde saf konuşma lisanı kullanır. Hiçbir sanat endişesi taşımaz. Onun latifeleri kaba saba, üstün körü, baştan savma, sırf güldürmek gayesiyle söylenmiş nükteler, şakalar değildir. İncedir, derin düşündürücüdür. İnsan zekasının parlak akislerini taşıyan bir nükte yapısına sahiptir. Hocanın şahsiyetini tetkik edenler şu hakikatleri muhakkak göz önünde bulundurmalıdır. Aksi halde yanlış anlarlar, yanlış değerlendirirler. Nasreddin Hoca doğru sözlüdür. Açık sözlüdür. Tok gözlüdür. Müsamahakardır. Şefkatlidir. Merhametlidir. Cömerttir. Efendim, müsamahakardır. Kanaatkardır. Sabırlıdır. Mütevazidir. Başkasını kendisine tercih eder. İhsan sahibidir. Sever ve sevilir. Cemiyetle iç içe bir şahıstır. Ömrünü insanlara doğru yolu göstermeye adamıştır Nasreddin Hoca. Dinin emir ve yasaklarını latifeleriyle halka tebliğ etmiştir. Bu bir öğretme, bu bir terbiye, bu bir talim metodudur. Bu tebliği yaparken mizaç ve karakteri gereği bazı sufilerin de zaman zaman müracaat ettiği bir yol, bir usul takip etmiştir. Halkın anlayabileceği tarzda gayet manidar latifeler şeklinde kısa ve öz nükteler söylemiştir. Her bir latife nice hikmetlerle, nice ibretlerle doludur. Birer darb-ı mesel, birer atasözü gibidir. İnsana farkında olmadan nasihat ve ders vermektedir ki makbul olan da budur. Ehli tasavvuf için hikmet neyse, Yunus Emre için ilahi neyse, Nasreddin Hoca'dan da nükte ve latife ayırt edilemez. Bu büyük şahsiyetler takip ettikleri usulle anılırlar. İşte ehli tasavvufun hikmetleriyle yapmak istediklerini, hak ve hakikatleri insanlığa duyurma arzusunu Nasreddin Hoca nükteleriyle yapmıştır. Şöhreti nükteli sözleriyle, zarif latifeleriyle, hikmetli fıkralarıyla bütün dünyaya yayılmıştır Nasreddin Hoca'nın. Onu tanımak, huyunu, mizacını, karakterini anlamak, onu daha iyi tanımaya yol açar. Her bir latifesi buna yol gösteren birer ipucudur. Öncelikle şunu zikretmek gerekir. Nasreddin Hoca, Sivrisar'ın Harto köyünde doğduğu rivayet edilir. Babası köy imamıdır. Selçuklu Türklerindendir. İlk terbiyesini babasından almıştır. Daha sonra medresede tahsil görmüştür. Bilhassa fıkıh ilmi okumuştur. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştir. Camide imamlık yapmıştır. Medresede müderrislik yapmıştır. Ve daha sonra mahkemede kadılık yapmıştır. Aynı zamanda da tasavvufi bir havası vardır. Hayatın mahrumiyetlerini güler yüzle karşılamaktadır. İnsanların egoist yönlerini hicvederken merhametsizdir. Cemiyetin değersiz hurafelerini, değersiz inançlarını alay alırken tavizsizdir. Çünkü onun maksadı halıyı yırtmak değil, silkelemektir. İnsanların nefsi hevasını, heveslerini terbiye etmektir. Hadiseleri çözerken müracaat ettiği usul fiziki güç değildir. Tıpkı Dede Korkut'ta olduğu gibi kamil bir insanın zekası ve tecrübeleridir. Hakikaten fıkraların ekseriyetinde görülen Nasrettin Hoca, memuriyeti kendisini hiçbir zaman zenginleştirmemiş, öte yandan pek de öyle vaktini almayan fakir bir köy hocası gibidir. Bir yandan yerine göre mektep hocalığı yapmıştır, naiplik yapmıştır, sadece imamlık yapmıştır. Büyüyecek bir kasabanın yarı köylü, yarı şehirli halkının meşgalelerine de ortaktır. Tarlasını ekip biçmeye kendisi gider. Kışlık odununu toplamaya kendisi gider. Küçük bir ücretle ufak tefek işleri de seve seve yapar. Buna rağmen kıt kanaat geçinir. Yıllardır helva yemediğini öğrenince şaşıran bir adama bunu şöyle izah ediyor. Un bulunduğu zaman yağ bulunmuyor. Yağ bulunduğu zaman şeker bulunmuyor. Konuştuğu adam bunları bir araya getirmek o kadar zor mu diye sorunca Nasrettin Hoca diyor ki bazen hepsi bir araya geliyor ama o zaman da ben bulunmuyorum diyor. Tabii bir insanda geçim kaygısı varsa, acuze bir hanımı varsa, neşesiz bir aile ocağı varsa, dar bir kasabada yaşıyorsa ve başka sebeplerle öyle neşeli bir hayat sürmesi beklenmez. Fakat Nasrettin Hoca böyle değildir. Daima kendisini mesut sayan, kolayca teselli bulan bir tabiatı vardır. Bu saadeti, bu teselliyi ona, umumiyetle kendinden başka kimsenin bulamayacağı fikirler verir. Bir gün rüzgar cübbesini damdan sokağa uçurur. Hoca hemen şükür secdesine kapanır. Bu hale şaşıran hanımına hareketini izah etmekte güçlük çekmez. Düşün bir kere der. Ya içinde ben bulunsaydım? Başka bir seferinde çamaşır yıkamaya göle giden hanımının yanındadır. Bir aralık bir kuzgun sabunlarını kapar. Karısı hiddetlenir. Hoca sükunet içinde. Ah hanım, ne telaş ediyorsun? Varsın alsın. Onun üstü bizimkinden daha kirlidir der. Buna mukabil Nasrettin Hoca başkalarının da kendisi gibi kolayca avunabilmelerini ister. Halbuki bu çok yer insanların yapamayacakları bir iştir. Bir gün 10 tane kör kendilerini nehrin bir kıyısından öteki kıyısına bir pula geçirmesi için hocayla pazarlık ederler. Hoca efendi bunları taşırken birini düşürür. Adamcağızı su alıp gider. Körler basarlar feryadı. Hoca der ki, ne şamatacı heriflersiniz, ne bağırıyorsunuz, ben vazgeçtim, bir pul eksik verin. Efendim Nasrettin Hoca bazı fıkralarında olduğu gibi saf ve basit bir görünüşü var. Ama aslında öyle değil. Kur'an-ı Kerim ezberlemiş, kelam kitabı okumuş, fıkıh kitabı okumuş. Hatta hayatının bazı devirlerinde bizzat kendisi müderrislik yapmış bir hoca. Nasreddin Hoca ismi de buradan geliyor. Molla Nasreddin de zaten Molla medrese hocası demektir. Doğu Anadolu'da Molla Nasreddin diye bilinir. Batı'da ise Hoca Nasreddin veya Nasreddin Hoca diye biliniyor. Veya yalnız da Hoca diye biliniyor. Yalnız ilim değil Nasreddin Hoca'nın hayatında. Sufilik yönü de var. Bir takım zahiri ilimler öğrenerek kendisini alim zanneden kimselerden değil, hamsofulardan değil. Bir gün hanımı çocuğunu bir türlü uyutamamış. O da almış eline Kuduri kitabını. Kuduri bir fıkıh kitabıdır değerli dinleyiciler. Yüksek sesle okumaya başlamış. Hanımı hayret edip bu işin sebebini sormuş. Demiş ki camide bu kitap okunduğu zaman talebelerin uyuduğuna bakılırsa çocuğa afyon gibi tesir eder, onu da uyutur hanım diye cevap vermiş. Hatta kelamcıların çok sevdikleri mücerret meselelere hoca efendi pek taraftar değil. Bir gün ölüyü gömmeye giderken sağında mı durmak daha iyidir, solunda mı durmak daha iyidir, arkasında mı önünde mi diye münakaşa edenlere hoca efendi demiş ki içinde bulunma da neresinde bulunursan bulun. Hoca efendi bilginin usta bir adama getireceği faydaları takdir ediyor. Hele talebeliğinde uzun müddetli tatillerde cer seyahatleri yapmış. O bu bilgiden istifade etmiş. Çok yaşayan değil çok gezen bilir demişler. Cer nedir? Eskiden medrese talebeleri. 3 aylarda köylere kasabalara dağılırlardı. Halka dini nasihatlerde bulunurlardı. Namaz kıldırırlar, müezzinlik yaparlar. Efendim Kur'an-ı Kerim öğretirler çocuklara. İcab ederse ölü yıkarlar, nikah kıyarlar, çocuğun ismini koyarlar. Yani köy halkının, mahalle halkının dini ihtiyaçlarını karşılarlar. Bunun karşılığında da köylüler veya mahalleliler bunlara aynı ve nakdi yardımda bulunur. Böylece talebe 1 yıllık cep harçlığını çıkarır, halka da öğrendiklerini verir. Sırf para kazanmak için yapılan bir seyahat değil bu. Medreselere mahsus bir talim terbiye metodu. Böylece medreselerdeki bilgiler halka iletilmiş oluyor. Talebeler halkı daha yakından tanımış oluyor. Müşahede etmiş oluyor. Para kazanmış oluyor. Medrese ve halk bütünleşmiş oluyor. Hem de dini bilgiler yayılarak talebe bundan ders bakımından istifade ediyor. İşte malum bu cellerden bir tanesinde Hoca Nasreddin bir yere cere gitmiş. Tabi cerde talebe ağzı laf yapan birisi ise, zeki ise bu halkı cezbeder ve iyi bir yardım elde edebilir. Böyle değilse mahrum kalır. Bazı köylüler kesenin ağzını açmaktan kaçınırlar. İşte Nasreddin Hoca da böyle cimri bir beldeye düşmüş. O zamanlar cer hocalarını sırasıyla köy ve mahalleli evinde ağırlar. İşte bir gün birinde kalır veya bir hafta birinde kalır köyün ve mahallenin durumuna göre. Orada yer içer veya ona bir yer verilir, kalacak yer verilir. Her gün bir ev onun yiyeceğini gönderir sabah akşam. İşte böyle bir cimri yere düşmüş Nasreddin Hoca, camide vaaz ediyormuş. Sırası düşmüş, Hazreti İsa'nın 4. kat gökte olduğunu söylemiş. Malum İslam inancına göre Hazreti İsa ölmemiş, çarmıha gerilmemiş, Hristiyanların inandığı gibi ölmemiş, diri olarak göğe yükselmiştir. Kıyamet günü tekrar yere inecek ve Mehdi ile beraber İslamiyet'in yayılması için çalışacaktır. İşte Hazreti İsa'nın böyle 4. katta olduğunu anlatmış camiden çıkarken kafes arkasından hocayı dinleyen kadınlardan ihtiyar bir hanım yanına yaklaşmış. Demiş, hoca efendi, siz Hazreti İsa dördüncü göktedir dediniz. Biz de merak ettik. Hazreti İsa dördüncü kat gökte ne yer, ne içer? Hoca efendinin tepesi atmış. Ve vazifesini bilmez kadın. Ben memleketinize geleli bir ay oluyor. Bir gün olsun şu zavallı hoca ne yiyor, ne içiyor diye sormadınız. Şimdi benden dördüncü kat gökte, Cenab-ı Hakk'ın ziyafetinde bulunan, her gün türlü türlü cennet gıdalarıyla beslenen büyük bir zat-ı şerifi mi soruyorsunuz der. Değerli dinleyiciler, dini vazifesi sebebiyle sık sık kudretli kişilerle de karşı karşıya geliyor Nasrettin Hoca. Fakat bunlarla münasebetlerinde huy ve karakterinden bir şey değişmiyor. Ne makam sahiplerinin makamları ne de zenginlerin varlıkları onun gözlerini kamaştırmıyor. Bir kere Nasrettin Hoca iyi bir müşahedeci değerli dinleyiciler. Tarafsız olarak insanları, cemiyet hayatını, idare mekanizmasını müşahede ediyor. Çok zeki ama kurnaz değil. Bu sebeple insanların hareketlerindeki tenakuzları güzelce seziyor. Her cemiyette kibirli, gururlu, kendini beğenmiş insanlar vardır. Bunlar fırsat buldukları her zaman halkın itibar ettiği kişilere takılır, onları küçük düşürmekten zevk alırlar. Fakat Nasrettin Hoca keskin zekasıyla bunların hilelerini sezer, zararsız hale getirir. Tatlı dillidir, güler yüzlüdür. Onun için çocuklarla, kadınlarla, gençlerle, yaşlılarla, komşularla, kısaca herkesle iyi bir diyalog içindedir. Hataları tatlı dille, şakaya getirerek düzeltmesini bilir ve kimseyi incitmez. Nasrettin Hoca gerçekçidir. Lüzumsuz övmeye karşı uyanıktır. Her zaman hataları görmeye çalışan, tenkit eden, açık yakalayan bir karakter değildir. Bazen de hataları kendi üzerinde göstermekten çekinmez. Bu yolla muhatabını rencide etmez ve böylece meramını anlatmış olur. Malum bir defasında ahırda yüzüğünü kaybetmiş, dışarıda aramış, sebebini soranlara aydınlık yer varken karanlıkta niye arayayım cevabını vermiş. Hazır cevaptır Nasrettin Hoca. Söylediği her söz, yaptığı her iş bir hikmete, aklı selime, dini esaslara, ahlaki esaslara dayanır. Yıkıcı ve can sıkıcı değildir. Hoca eli dardır ama cimri değildir. Kimseyi kıskanmaz. Hayata, sıkıntılar hep müspet açıdan bakar. Haram yiyicileri, merhametsizleri, yalancıları, rüşvetçileri sevmez. Bunlarla mücadele eder. Aynı zamanda mizahi üslubuyla halka bunları tanıtır. Değerli dinleyiciler, Nasrettin Hoca derinle düşünülürse insanlar arasında doğruluk için değil, adalet için de aynı zamanda mücadele eden bir kişidir. Hoca fıkralarında sarhoş, yalancı, hırsız, dolandırıcı, hokkabaz olarak görülmez. Onun fıkraları çapkınlığa, ahlaksızlığa, iffetsizliğe dayanmaz. İnsanlar arasında nifak ve düşmanlık meydana getirmez. Sadece zeka değil, bir hikmet de vardır. Eğer hoca sufi bir şahsiyete sahip olmasaydı, halkla bu derece yakından münasebet kuramazdı. Çünkü halk dinine, ahlakına güvenmediği kimselere mahrem sırlarını açmaz. Onları yakından tanımayınca da terbiye etmek, bir şey öğretmek mümkün olmaz. Hoca herkesle hoş geçinir. Kendisiyle de hoş geçinilir. Çocukla çocuk olmasını bilir. Fakirle fakir olmasını bilir. Her seviyeye inebilir, herkesin aklına göre konuşan bir kılavuzdur. Yaralı gönüllere şifa, kurtuluş yolu, iman ve aşk, samimiyet, çalışkanlık, tevekkül ve başka birçok unsuru mizah perdesi altında insanlara anlatır. Nasrettin Hoca'nın latifelerinde hep tasavvufi konular işlenmiştir. Fakr, nefis, nefis terbiyesi, mürşit, mürşidi kamilin gerekliliği, bunlar hep Nasrettin Hoca'nın latifelerinde yer alır. Dünya malına, mülküne, ihtişamına aldanmayın der Nasrettin Hoca'nın latifeleri. Allah'tan gelen her belaya, her musibete sabredin der. Bir mürşit de bir kamil mürşide intisap ederek hayvani arzularla beslenen nefsinizi, gönlünüzü temizleyin. Kılavuzsuz, rehbersiz bir terbiyeden fayda gelmeyeceğini bilin der. Allah'ın verdiği rızıklara kanaat edin der. Allah'ı hiç unutmayın der. Yalan, iftira, rüşvet, adam kayırma, inatçılık, bencillik, cimrilik, haset, ayıpları yüze vurmak, bu gibi huyları terk edin der. Merhametli olun, şefkatli olun, müsamahakar olun der. Hanımlarınızla iyi geçinin der. Onlar size bir Allah emanetidir, bunu unutmayın der. Kimsenin ayıbını, yüz kusurunu yüzüne vurmayın. Kalbini kırmadan, incitmeden latife üslubuyla yapın der. İbadetlerde riyayı, gösterişi terk edin. İhlaslı olmaya çalışın der. Dünya lezzetlerini unutturan ölümü aklınızdan çıkarmayın. Şimdiden kendinizi hesaba çekin. Kabir ve ahiret hesabına hazırlıklı olun der. Dinin emirlerine uymayanların tarikata, hakikate, marifete ulaşamayacağını, evliya olamayacağını bilin der. Allah'a yaklaşmak için peygamberlere, salihlere, güzel amellere tevessül edin der. Gerçek keramet istikamet üzere olmaktır der. Bazı harikulade hallerle insanları peşinden sürükleyen, gözlerini dünya metası bürümüş cahil sofuların peşine takılmayın der. Tatlı dilli, güler yüzlü olun. Helalinden kazanın, harama el uzatmayın. Yaratılanları yaratandan ötürü sevin. Verdiğiniz sözü tutun. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyde bir hikmet vardır diye düşünün, tefekkür edin. Yolcuya, misafire ikram edin. İlminize, amelinize güvenmeyin. Az yiyin, az konuşun, az uyuyun. Mütevazi ve vakar sahibi olun. Kimseye makamı ve malı sebebiyle boyun eğmeyin der. Evet, Nasrettin Hoca çoğu fıkralar ki kendisine mal ediliyor, onların kendisiyle hiçbir alakası yoktur. Nasrettin Hoca bir din büyüğüdür, bir ilim adamıdır. Hayatı insanlara örnek olarak yaşamış, nükteleriyle ve latifeleriyle insanlara kıyamete kadar yol gösterici bir hususiyet taşımaktadır. Böyle bir kimseye yakışmayan latifeleri selim akıllılar kolayca anlar. İskoçlara ait fıkraların Lazlara mal edildiği gibi Nasrettin Hoca ile hiç alakası olmayan fıkralarında Nasrettin Hoca'ya mal edildiği görülüyor ki bunların aslı astarı yoktur. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalıkta bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.